Ayrım 34, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 472, 46. bölüm, Medea. Harry yatak odası kapısını dikkatle iterek açtı. Hala parfüm kokusu alabiliyordu sanki. Ama bu çok hafif kokuyu sahiden alıp almadığından emin olamadı. Odanın ortasındaki büyük yatak Roma kadırgası gibiydi. Harry yatağa oturdu ve parmaklarını soğuk beyaz çarşafta gezdirirken gözlerini kapadı. Parmaklarını çarşafın kıvrımlarında gezdirdi yavaşça. Anna o akşam kendisini burada mı, böyle mi beklemişti? Zil çaldı öfkeyle. Harry saatine baktı. Saat tam 7'ydi. Gelen Beate'ydi. Birkaç dakika sonra da Auna zile bastı. Merdiveni çıkarken gerdanı kızardı. Beate'ye nefes nefese selam demesinden sonra üçü hep birlikte oturma odasına geçtiler.
''Bu üç portrenin kimleri temsil ettiğini biliyorsunuz yani.'' dedi Auna.
''Şu Arde Albu'' dedi Beate soldaki tabloyu göstererek. ''Ortadaki Harry, sağdaki de Alf Gunnerud.''
''Etkileyici.'' dedi Auna.
''Eh.'' dedi Beate. ''Bir karınca yuvasındaki diğer milyonlarca karıncanın yüzlerini birbirinden ayırt edebilir. Vücut ağırlıklarımıza göre oranlama yapıldığında onun fusiform gyrus'u benimkinden çok daha büyüktür.''
''Öyleyse korkarım ki benimki hiç gelişmemiş.'' dedi Auna. ''Sen bir şey görebiliyor musun Harry?''
''Bu tabloları ilk gördüğüm zamankinden daha çok şey görüyorum kesinlikle. Artık bu üçünün Anna'nın suçladığı kişiler olduklarını biliyorum.'' Harry üç lambayı tutan kadın heykeline döndü. ''Nemesis, adalet ve intikam tanrıçası.''
''Romalılar onu Yunanlardan aşırdılar.'' dedi Auna. ''Teraziye dokunmadılar. Kırbacın yerine kılıç koydular ve kadının ismini Justitia olarak değiştirdiler.''
Lambaya yaklaştı.
''Milattan önce 600'de kanakan sisteminin iyi işlemediğini düşünmeye başlayıp bireyden intikam alınmasını kamusal bir mesele haline getirmeye karar verdiklerinde modern hukuk devletinin sembolü bu kadın oldu.''
Soğuk bronz kadını okşadı.
''Kör adalet, soğukkanlılıkla alınan intikam. Uygarlığımız bu kadına uzanıyor. Güzel bir kadın değil mi?''
''Elektrikli sandalye kadar güzel.'' dedi Harry. ''Anna intikamını pek soğukkanlılıkla almadı ama.''
''Aslında soğukkanlıydı bir bakıma.'' dedi Auna. ''Hem planlı hem de hisleriyle hareket etti. Çok duyarlı bir insandı herhalde. Psikolojik açıdan hasarlıydı tabii ama hepimiz öyleyiz. Temelde bütün mesele hasarın boyutu.''
''Anna nasıl bir hasar görmüştü peki?''
''Onunla tanışmadığım için ancak tahminde bulunabilirim.''
''Devam et öyleyse.'' dedi Harry.
''Eski tanrılardan söz açılmışken Narkisos'u duymuşsunuzdur.'' Hani şu kendi görüntüsüne tutkun olan, kendine bakmadan duramayan Yunan tanrısını. Freud psikolojiye narsist kavramını kazandırdı. Kendi eşsizliğini abartan, sınırsız başarı hayalini takıntı haline getiren insanlara narsist denir. Narsist insanın kendisine hakaret eden kişilerden intikam alma ihtiyacı diğer bütün ihtiyaçlarından güçlüdür. Buna narsist hiddeti denir. Amerikalı psikoanalist Heinz Kohut böyle bir insanın kendisine yapılan bir hakaretin, ki bize önemsiz bir şey gibi gelebilir, intikamını almak için elindeki tüm imkanları kullanacağından bahseder. Örneğin yüzeysel bakınca standart görünen bir reddediş, narsistin intikam almak için kompülsif bir kararlılıkla bıkmadan usanmadan çalışmasına ve gerekirse ölüme yol açmasına sebep olur.
''Kimin ölümüne?'' diye sordu Harry.
''Meseleye karışmış herkesin.''
''Bu delilik.'' diye bağırdı Beate.
''Ben de onu diyorum ya.'' dedi Auna istifini bozmadan.
Yemek odasına geçtiler. Auna uzun dar meşe masanın eski yüksek sandalyelerinden birinin sağlamlığını sınadı.
''Artık böyle sandalyeler yapmıyorlar.''
Beate inledi. ''Ama sırf intikam almak için neden intihar etsin ki? Başka yollar vardı mutlaka.''
''Elbette.'' dedi Auna, ''ama intihar başlı başına bir intikam eylemidir çoğunlukla. Seni hayal kırıklığına uğratmış insanların suçluluk duymalarını istersin. Anna biraz abarttı o kadar. Hem artık yaşamak istemediğini düşünmek için birçok sebep var. Yalnızdı, sevgilileri ve ailesi tarafından terk edilmişti. Başarısız bir sanatçıydı. Uyuşturuculardan medet ummuş ama bu da işe yaramamıştı. Kısacası son derece hayal kırıklığına uğramış, mutsuz, intiharını ve intikamını uzun uzadıya planlamış bir insandı.
Ahlaki kaygılar duymadan mı diye sordu Harry.
Ahlak konusu ilginç tabii. Auna kollarını kavuşturdu. Toplumumuz yaşamamızı ahlaki bir görev olarak dayatır ve dolayısıyla intiharı lanetler. Ama Anna antik çağa hayrandı besbelli ve Yunan filozoflar herkesin ne zaman öleceğini bizzat seçme hakkına sahip olduğunu düşünürlerdi. Nietzsche de bireyin intiharı seçebilmesinin tamamen ahlaki bir hak olduğu kanısındaydı. Freitod yani gönüllü ölüm terimini kullandı.
Auna işaret parmağını kaldırdı.
Ama Anna'nın bir başka ahlaki ikilemle yüzleşmesi gerekiyordu. İntikamla. O bir Hristiyandı ve Hristiyan etiği intikam alınmamasını talep eder. Buradaki paradoks Hristiyanların intikamcıların en büyüğü olan bir Tanrı'ya tapmalarıdır elbette. Tanrı'ya karşı gelirsen sonsuza dek cehennemde yanarsın. Bana sorarsanız işlenen suça kıyasla son derece ağır bir intikam bu. Uluslararası Af Örgütü'ne başvursak yeridir yani. Ve eğer...
Belki de Anna nefret doluydu sadece. Auna ile Harry Beate'ye doğru döndüler. Kadın başını kaldırıp onlara korkuyla kelimeler ağzından kaçmışçasına baktı. Ahlak diye fısıldadı. Hayat sevgisi, aşk. Bunları geçin. En güçlü duygu nefrettir.
47. Bölüm Yakamoz. Açık pencerenin önünde duran Harry, uzaklaşan ambulansın siren sesinin şehrin gürültüsüne giderek hafiflemesini dinliyordu. Rakele babasından kalan ev, Harry'nin bahçedeki uzun çam ağaçlarının arasından seçebildiği, ışıktan halıda olup biten her şeyin epey üstündeydi. Harry ağaçlara bakmaktan hoşlanıyordu. Ne kadar zamandır orada olduklarını merak ediyordu ve bunu düşündükçe sakinleştiğini hissediyordu. Şehrin yakamoza çok benzeyen ışıkları da huzur vericiydi. Harry yalnızca bir kez yakamoz görmüştü. Bir gece dedesiyle birlikte Swartholm'da fenerle pavurya avına çıktığında. Yalnızca o gece görmüştü ama asla unutmayacaktı. Her geçen sene parlaklaşan ve daha gerçek hale gelen şeylerden biriydi yakamoz. Her şey öyle değildi. Anna ile birlikte kaç gece geçirmişti. Kaç kere Danimarkalı kaptanın teknesine atlayıp da akıllarını esen yere gitmişlerdi. Harry hatırlayamıyordu, geri kalanını da unutacaktı yakında. Üzücü müydü bu? Evet, üzücü ve gerekliydi. Yine de Harry, Anna'nın iki görüntüsünün belleğinden asla tamamen silinmeyeceğini biliyordu. Birbirinin neredeyse aynısı iki görüntü. İkisinde de kadının gür saçları yastığa siyah bir yelpaze gibi yayılmıştı. Gözleri fal taşı gibi açıktı ve bir eli beyaz, bembeyaz çarşafı kavramıştı. Fark diğer eldeydi. Görüntülerden birinde Anna Harry'nin elini tutuyordu, diğerinde ise tabanca tutuyordu.
''Pencereyi kapatır mısın?'' dedi Raquel arkadan. Kanepede oturuyordu, bacaklarını altında toplamıştı. Elinde bir kadeh şarap vardı.
Oleg az önce Harry'i Tetris'te ilk kez yendikten sonra mutlu mutlu yatağa gitmişti. Harry bir dönemin geri dönülmez bir şekilde kapanmış olmasından korkuyordu.
Haberlerde yeni bir şey yoktu, her zamanki şeyler. Doğuya karşı Haçlı Seferi, batıya karşı misillemeler. Televizyonu kapatıp Stone Roses çalmışlardı. Harry Rockel'in albüm koleksiyonunda bu grubu görünce şaşırmış ve sevinmişti. Gençlik. Harry'nin o zamanlar en sevdiği şey küstah ve sert tavırlı İngiliz gençlerin gitar çaldıklarını görmekti. Şimdi ise Kings of Convenience'ı seviyordu. Çünkü şarkılarını dosdoğru söylüyorlardı ve zeka açısından Donovan'dan hallice gibiydiler. Stone Roses'ı ise kısık sesle dinliyordu. Acı ama gerçek, belki de gerekli. Her şey döngüseldi. Harry pencereyi kaparken ilk fırsatta Oleg'i bir adaya götürüp ona fener ışığında pavurya göstereceğine söz verdi kendine.
Down, down, down diye mırıldandı Stone Roses hoparlörlerden. Raquel öne eğilip bir yudum şarap içti. Çok eski bir hikayedir diye fısıldadı. İki kardeşin aynı kadına aşık olmaları trajediye davetiye çıkarmaktır. Sustular, el ele tutuştular ve birbirlerinin soluklarını dinlediler.
''Onu sevmiş miydin?'' diye sordu Raquel.
Harry yanıt vermeden önce çok dikkatli düşündü. Hatırlamıyorum. Hayatımın o dönemini pek hatırlayamıyorum. Kadın onun çenesini okşadı. Bana tuhaf gelen ne biliyor musun? Hiç görmediğim, tanımadığım bir kadın senin evine girdi, içeride dolandı ve aynı anda üçümüzün Frogner Zeteren'de çektirdiğimiz fotoğrafı gördü. Her şeyi berbat edeceğini biliyordu. Siz ikiniz birbirinizi seviyordunuz belki de. Ama o sen ve Oleg'den haberdar olmadan çok önce bütün ayrıntıları planlamıştı bile. Ali'nin imzasını bu yaz aldı. O imzayı taklit etmekte epey zorlanmıştır herhalde. Solaklı sonuçta. Bunu düşünmemiştim. Harry Rocker'in kucağındaki başını çevirip ona baktı. Konuyu değiştirelim mi? Babamı arasam ve gelecek yaz onun Andalsnes'teki evini kullanmak istediğimizi söylesem ne dersin? Oranın havası genellikle kötüdür ama dedemin kayığı var, bir de kayıkhane. Raquel güldü, Harry gözlerini kapadı. Onun gülüşünü seviyordu. Yanlış adım atmamaya özen gösterirse o gülüşü daha uzun zaman dinlemesine izin verilirdi belki. Harry irkilerek uyandı, telaşla doğruldu ve nefes almaya çabaladı. Rüya görmüştü ama ne gördüğünü hatırlamıyordu. Kalbi bas davul gibiydi, küt küt atıyordu. Harry yine Bangkok'taki yüzme havuzunda su altında olduğunu mu görmüştü veya Sas Oteli'nde katille yüzleştiğini? Başı ağrıyordu. Ne oldu diye mırıldandı Raquel karanlığın içinden. İç diye fısıldadı Harry, sen uyumaya devam et. Kalkıp banyoya gitti ve bir bardak su içti. Aynadan bakan somurtkan yüzü kül rengiydi. Dışarıda bora esiyordu. Bahçedeki büyük meşe ağacının dalları duvara sürtünüyordu. O dallar Harry'nin omuzlarını dürtüyordu sanki. Ensesini gıdıklayıp tüylerini diken diken ediyordu. Harry bardağını tekrar doldurup yavaşça su içti. Birden hatırladı rüyasında ne gördüğünü. Okul çatısında oturan, bacaklarını aşağı sarkıtmış bir oğlan çocuğu. Derse girmeyi reddeden, ödevlerini erkek kardeşini yaptıran, çocukken birlikte oyun oynadıkları yerleri kardeşinin aşık olduğu kadına gösteren. Harry trajediye çıkarılan bir davetiyeyi görmüştü rüyasında. Yorganın altına usulca döndüğünde Raquel uyuyordu. Harry tavana bakarak şafağı beklemeye başladı. Komodindeki saat 5:03'ü gösterirken daha fazla dayanamayıp kalktı. Numara sorgulama hattını aradı ve Jean Hugh'nun telefon numarasını yazdı. 48. Bölüm. Heinrich Schirmer. Beate kapının zilini 3. çalışıyla uyandı. Dönüp saate baktı, 5'i çeyrek geçiyordu. Yatakta yatarak ne yapacağına karar vermeye çalıştı. Tom'a cehenneme gitmesini mi söylemeliydi, yoksa evde yokmuş numarası mı yapmalıydı? Zil adamın pes etmeyeceğini açıkça gösteren bir şekilde tekrar çalındı. İç geçirerek ayağa kalkıp sabahlığına sarındı, interkom telefonunu açtı. Evet. Gecenin köründe geldiğim için kusura bakma Beyate, veya sabahın köründe. Cehenneme git Tom. Uzun bir sessizlik oldu. Ben Tom değilim dedi ses, Harry'im. Beyate usulca küfredip kapı düğmesine bastı. Daha fazla yatamadım dedi Harry içeri girerken, infazcı ile ilgili. Beyate yatak odasına dalarken Harry kanepeye çöktü. Dediğim gibi, Waller'la ne yaptığım beni ilgilendirmez diye seslendi açık yatak odası kapısına doğru. Aynen öyle, seni ilgilendirmez diye seslendi Beyate. Bu arada o açığa alındı. Biliyorum. Alf Gunnerud'la yaptığım görüşme yüzünden SEFO kuruluna ifade vermeye çağrıldım. Kadın üstünde beyaz tişört ve kot pantolonla geri gelip Harry'nin karşısında durdu. Harry başını kaldırıp ona baktı. Onunla konuşmuyorum artık dedi Beyate. Ya o tam bir piç ama bu senin herkese her şeyi söyleyebileceğin anlamına gelmez. Harry başını yana eğip tek gözüne kıstı. Tekrarlayayım mı diye sordu Beyate. ''Hayır'' dedi Harry, ''mesajı aldım galiba. Peki ya herkese değil de bir arkadaşa söylersem?'' ''Kahve?'' Ama Beyate'nin yüzü daha mutfağa varmadan kızardı. Harry ayağa kalkıp onun peşinden gitti. Küçük masanın yanında tek bir sandalye vardı. Duvardaki gül rengi ahşap levhada eski bir havamal şiiri yazılıydı. ''Her kapı eşiğinde, içeri girmeden önce, etrafa bakınmalı.'' Etrafa göz atmalı. Çünkü içeride yerde bir düşman oturuyor olabilir.
Raquel'in dün gece söylediği iki şey beni düşündürdü, dedi Harry lavaboya yaslanarak. Birincisi, iki kardeşin aynı kadını sevmelerinin trajediye davetiye çıkarmak olduğunu söyledi. İkincisi, Anna'nın herhalde Ali'nin imzasını taklit etmekte epey zorlandığını, çünkü solak olduğunu söyledi.
Ha evet, kadın kahve makinesine bir kaşık kahve koydu. Levin defterleri, onları Trondgrette'den almıştın, intihar notundaki el yazısıyla karşılaştırmak için. Onlar hangi dersin defterleriydi, hatırlıyor musun?
O kadar dikkatli bakmadım. Levin olup olmadıklarını kontrol ettiğimi hatırlıyorum sadece.
Kadın makineye su döktü.
Norveççe dersiydi, dedi Harry.
Olabilir, dedi kadın ona dönerek.
Öyleydi, dedi Harry. Kripos'tan Jean Hu'nun yanından geliyorum.
El yazısı uzmanının mı? Gecenin köründe onun evine mi gittin?
Evinden çalışıyor ve gayet anlayışlı davrandı. Defterdeki ve intihar mektubundaki yazıları şununla karşılaştırdı. Harry bir kağıt yaprağını açıp bulaşıklığının üstüne koydu.
Kahve uzun sürer mi? Acelen ne, diye sordu Beate kağıdın üstüne eğilirken.
Bir sürü işimiz var, dedi Harry. Önce senin bütün banka hesaplarını tekrar kontrol etmen gerekiyor.
Seyahat acentesi Brastour'un iki çalışanından biri ve müdürü olan Elselon'da arada sırada gecenin bir vakti telefon gelirdi. Brezilya'da soyulmuş ya da pasaport ve biletlerini kaybetmiş müşteriler aradaki zaman farkını hesaba katmadan kadını cep telefonundan ararlardı. Dolayısıyla kadın uyuyacağı zaman cep telefonunu kapatıyordu. Saat 5:30'da ev telefonunun çalmasına ve hattın diğer ucundan gelen sesin ona bir an önce ofise gelmesini söylemesine bu yüzden çok sinirlendi. Konuşan kişinin polis olduğunu eklemesi kadının öfkesini pek azaltmadı.
''Umarım ölüm kalım meselesidir.'' dedi Elselund.
''Öyle.'' dedi ses. ''Ölüm meselesi daha çok.''
Rune Iverson işe ilk gelen kişiydi her zamanki gibi. Pencereden dışarı baktı. Koca katta tek başına olmayı, sakinliği seviyordu. Ama erken gelmesinin sebebi bu değildi. Diğerleri işe geldiklerinde Iverson önceki akşam ulaşan bütün fakslarla raporları ve günlük gazeteleri okumuş olurdu. Dolayısıyla da güne 1-0 önde başlardı. Patron hep bir adım önde olmalıydı. Daha iyi bir bakış açısına sahip olabilmek için. Bölümdeki altları onun kendilerinden bilgi gizlediğinden yakınıyorlardı. Çünkü bilginin güç olduğunu ve bir yönetim takımının bir vakanın çözülmesini sağlayacak yoldan gidebilmek için güç sahibi olması gerektiğini anlamıyorlardı. Iverson'un infazcı vakası üstünde çalışan herkesin doğrudan kendisine rapor vermesini emretmesinin sebebi tam da buydu. Altların sürece dahil olduklarını hissetmelerinden başka bir amacı olmayan bitmek bilmez toplantılar yapmaktansa bilginin ait olduğu yerde kalmasını sağlamaktı. Şu an kendisinin bölüm şefi olarak kararlılıkla inisiyatif kullanarak harekete geçmesi önemliydi. Lev Grette ile ilgili bilgilerin kendisi sayesinde keşfedildiği düşünülsün diye elinden geleni yaptıysa da o bilgilerin elde edilme şeklinin otoritesini sarstığını biliyordu. Bir bölüm şefinin otoritesi kişisel prestijle ilgili değildir. Bütün polis kuvvetlerini ilgilendiren bir meseledir, demişti kendine. Kapı çalındı. Iverson kapıda beliren solgun yüze
''Erken kalkmayı sevdiğini bilmiyordum Hall'' dedi. Önündeki faksı okumayı sürdürerek.
Bir günlük gazete kendisiyle infazcı avıyla ilgili yapılan bir röportajın son halini göndermişti. Iverson röportajdan hoşlanmamıştı. Doğruya doğru söylemediği sözler yazmamışlardı. Ama yine de onu kaçamak konuşuyormuş ve acizmiş gibi göstermeyi başarmışlardı. Neyse ki fotoğraflar iyiydi.
''Ne istiyorsun Hall?''
6. katta toplantı düzenleyeceğimi söylemek istiyorum sadece. Gelmek isteyebilirsin diye düşündüm. Bockstadt Wien'daki şu sözde banka soygunuyla ilgili. Başlamak üzereyiz.
Iverson okumayı kesti ve gözlerini kaldırıp baktı. Toplantı mı düzenliyorsun? İlginç. Kimden izin aldığını sorabilir miyim Hal?
Kimseden.
Kimseden?
Iverson kısa bir martı kahkahası attı.
Öyleyse git de onlara toplantının öğleden sonra ertelendiğini söyle. Görüyorsun ya, şu an okumam gereken bir sürü rapor var, anladın mı?
Harry başını yavaşça sallayarak onayladı. Meseleyi enine boyuna tartıyordu sanki.
Anladım ama bu cinayet masasını ilgilendiren bir mesele ve şimdi başlıyoruz. Sana rapor okumada iyi şanslar.
Harry'nin sırtını döndüğü anda Iverson yumruğunu masaya vurdu.
Hall, bana öyle sırtını dönme. Bu departmanda toplantıları ben düzenlerim. Özellikle de soygun vakası söz konusuysa, anladın mı?
Pas'ın yüzünün ortasındaki ıslak ve kırmızı alt dudağı titriyordu.
Dikkat ettiysen sözde banka soygunu demiştim Iverson. Ne demek istiyorsun yani?
Adamın sesi tizleşmişti. Bokstad Vahyı'ndaki soygun aslında soygun değildi diyorum dedi Harry. Titizce planlanmış bir cinayetti. Pencerenin yanında duran Harry karşıdaki Botzen hapishanesine baktı. Gün gıcırdayan bir el arabası gibi gönülsüzce başlamıştı. Ekeberg'in üstünde yağmur bulutları, Grönland Sleiret'te de siyah şemsiyeler vardı. Harry'nin arkasında toplanmışlardı. Gömüldüğü koltukta esneyen Bjarne Möller, Iverson'la gülümseyerek çene çalan emniyet müdürü, kollarını kavuşturmuş olan sessiz ve sabırsız Weber, not defterini hazır tutan Halvorsen ve kaygıyla etrafa bakınan Beate Lön.
34. ayrımın sonu. Sayfa 484.